Ayrım 3. Köylüler, Honoré de Balzac, sayfa 35. 2. Vergilius'un unuttuğu bir çoban şiiri. Bir Parisli kıra gittiğinde bütün alışkanlıklarından yoksun kalır ve dostlarının sıcak ilgisine rağmen kısa sürede zamanın ne kadar ağır ilerlediğini hisseder. Ev sahipleriyle ev sahibeleri, baş başa yapılan söyleşileri uzun süre sürdürmenin olanaksızlığı karşısında çapuçak yorularak "Burada çok sıkılacaksınız" der rahatça. Gerçekten de kır hayatının tadını çıkarmak için orayla ilgilenmek, yapılan işlerden anlamak ve insan yaşamının ölümsüz simgesi olan güçlüklerle mutluluğun birlikteliğini bilmek gerekir. Uyku düzene girip, yol yorgunluğu atıldıktan ve kır hayatının alışkanlıkları benimsendikten sonra ne avcı ne de çiftçi olan ve ince deriden zarif çizmeler giyen bir Parislinin bir şatoda geçireceği en zor saatler olan sabah saatleri başlar. Uyanma saatiyle kahvaltı saati arasında kadınlar ya uykudadır ya da tuvaletlerini yaparlar. Yanlarına yanaşamazsınız. Ev sahibi erkenden işine gitmiştir. Parisli saat 8 ile 11 arasında yapayalnız kalacaktır öyleyse. Hemen hemen bütün şatolarda kahvaltının yapıldığı saattir 11. Oysa tuvaletine özen göstererek oyalanmaya çalıştıktan sonra eğer gerçekleştirilmesi mümkün olmayan ve yalnız zorluklarını kavrayarak dokunmadan geri götüreceği bir iş getirmemişse yanında bir süre sonra bu olanağı da tüketir. Parkın ara yollarında dönüp durarak, aval aval çevreye bakarak iri ağaçları saymak zorunda kalacaktır. Oysa insanın hayatı ne kadar gerçekse bu uğraşlar o kadar sıkıcıdır. Meğer ki insan Quaker'lar tarikatına, saygıdeğer dülgerler ya da kuş mumyalayanlar locasına dahil ola, insan ev sahipleri gibi köyde yaşamak zorunda kalırsa, yer bilimiyle, maden bilimiyle, böcek bilimiyle ve botanikle ilgilenip can sıkıntısını gidermenin yollarını bulabilir. Ama aklı başında bir adam 15 gününü öldürmek için bir kötü alışkanlığa kaptırmaz kendisini. Bu nedenledir ki en güzel toprak, en güzel şatolar bile ilişkileri yalnızca bu güzellikleri seyretmekten öteye gidemeyenler için tatsızlaşmaya başlar. Doğanın güzellikleri tiyatrodaki temsiliyle karşılaştırıldığı zaman çok sönük kalır. O zaman Paris'in hayali bile göz kamaştırıcı olur. Blonde gibi belirli bir insanın onurlandırdığı bir yere özel bir ilgiyle bağlı değilseniz kuş olup Paris'in coşku verici gösterilerine ve amansız savaşlarına uçmak istersiniz. Keskin zekalılar gazetecinin yazdığı uzun mektuptan tıpkı zorla semirtilmiş kümes hayvanlarının başlarını şişkin taşlıklara sokup en iştahlandırıcı yiyeceklere bile bakamaz duruma gelmeleri gibi onun bedence ve ruhça tam bir bıkkınlığa varmış olduğunu tahmin etmiş olsalar gerek. Londra'da de o müthiş mektubu yazdıktan sonra Armida bahçelerinden çıkmak ve günün ilk 3 saatlik öldürücü boşluğunu doldurmak gereğini duydu. Çünkü kahvaltı ile öğle yemeği arasındaki zaman bu süreyi kısaltmasını bilen ev sahibesine aitti. Akıllı bir adım bir ay süreyle köyde tutup, yüzünde aşırı doymuşluğun yapay gülücüğünü, kaçınılmaz biçimde sezilen bir bıkkınlığın gizli esnemesini görmemek, bir kadının en büyük zaferlerinden biridir. Bu tür denemelere dayanan bir sevgi sonsuza kadar sürse gerek. Kadınlar, aşıklarını değerlendirmek için niçin bu deneye başvuruyorlar bilinmez. Bir budalanın, bir bencilin, kıt görüşlü birinin buna dayanması olanaksızdır. Sinsiliğin İskender'i olan ikinci Filip bile köyde baş başa geçirilen bir ay içinde sırrını açıklardı mutlaka. Bu nedenledir ki krallar sürekli olarak çok hareketli bir yaşam sürdürürler ve hiç kimsenin onları 15 dakikadan fazla görme hakkı yoktur. Emil Blonde, Paris'in en çekici kadınlarından birinin nazik ilgisine karşın okuldan kaçmanın çoktandır unutulmuş olan zevkini tattı. Mektubu bitirdiğinin ertesi günü özel olarak hizmetine verilmiş baş oda uşağı François, Avon Vadisi'ni dolaşıp görmesi amacıyla uyandırdı kendisini. Konşunun yukarısında bazıları Agüe'den çıkan birçok derinin sularını alarak kabaran küçük Avon ırmağı La Vie au Fayet'de senin en büyük kollarından birine dökülür. Hemen hemen 4 fersahlık bölümünde tomruk yüzdürmeye elverişte bulunan Avon'un coğrafi durumu Jean Rouvet'in buluşundan bu yana dibinde o sevimli ırmağın aktığı tepelerin doğruğunda bulunan Agüe, Soulanges ve Ronquerolle ormanlarının değerlenmesinde etken olmuştu. Agüe Parkı ırmakla Kraliyet ana yolu arasında vadinin en geniş bölümünü kaplıyordu. Irmağın iki yakasında Agüe ormanı vardı. Ufukta Avon ırmağına paralel bir bayır üstünde sıralanmış kavruk, yaşlı kara ağaçlar ana yolun geçtiği yeri gösteriyordu. Avon dağları Morvan denen o görkemli amfiteyatrın bu ilk sırasını oluşturuyor. Biraz bayağı bir karşılaştırma olmakla birlikte vadinin dibine kondurulan park, o durumuyla başı Konşe köyüne, kuyruğu Blanche kasabasına değen dev bir balığı andırıyordu. Çünkü uzunluğu elinden fazlaydı, ortası 200 dönüm kadarken Konşe yönünde ancak 30 dönüm, Blanche yönünde ise 40 dönümdü. Bu yeryüzü cennetine girilen yer olan ufak Sülanje şehrine bir fersah uzaklıkta, üç köy arasında bulunan bu toprağın konumunu kışkırtıyor belki kavga ve taşkınlıkları. Aguya cennetini, La Vie au Foyer'in üst bölümünden, ana yoldan gören yolcular bile kıskançlık günahını işlemekten kendini alamadıktan sonra, Sülanje'nin ve La Vie au Foyer'in günün her saatinde burasını hayranlıkla seyreden zengin burjuvaları nasıl usturabilsinler? Doğanın açık bıraktığı yerlerde bile engel çukurları kazılmış, her yanı duvarlarla çevrili olan Aguya Parkı'nın dört kapısı bulunmasının yararını anlatmak için bu son topografik ayrıntıyı vermek gerekliydi. Konşe kapısı, Avon kapısı, Blanche kapısı, ağaçlı yol kapısı diye adlandırılan bu dört kapı, yapıldıkları değişik çağların ayırıcı özelliklerini o kadar güzel belli ediyorlardı ki, arkeologların yararlanmaları için tanımlamaları gerekir. Ağaçlı yol kapısının Blonde tarafından yapılan betimlemesi kadar kısa olmak koşuluyla kuşkusuz. Journal de Deba'nın ünlü yazarı, Kontes'le 8 gün gezdikten sonra Çin köşkünü, köprüleri, adaları, manastırı, ahşap dağ evini, protestan kilisesini, harabelerini, buz kuyusunu, öteki köşkleri, kısacası bahçe mimarlarının icat ettikleri bütün dolambaçları tamamı 900 dönüm kadardı, iyice tanıdı. Artık general de Kontes'in her gün övdükleri Avon'un kaynaklarına atmak istiyordu kendini. Her akşam, ertesi gün bu kaynaklara gitmeyi tasarlar, sabah olunca da unuturlardı tasarlarını. Avon, Aguya Park'ın üst yanında Alp dağlarının sellerine benzer. Kimi zaman kayalar arasında bir yatak açar, kimi zaman derin bir çukura gömülür. Bir yerde dereler çağlayanlar gibi Avon'a dökülür. Başka bir yerde Loire Irmağı gibi kumları sıyırarak ve teknelerin yüzdürülmesine uygun olan geçiş noktaları sürekli değiştiğinden gidiş gelişi olanaksız kılarak yayılır. Blonde, Konşe kapısına varmak için parkın labirentler arasında en kısa yolu seçti. Malikanenin tarihine ilişkin ayrıntıları da içeren bu kapı hakkında bazı şeyler söylemek gerekir. Aguya'yı, Sulanje ailesinin küçük oğlu evlenip servete kavuştuktan sonra ağabeyini kıskandırmak için kurmuş. Majuar gölü üstündeki Isola Bella'yı andıran bu büyülü güzelliği bu kıskançlık duygusuna borçluyuz. Orta çağda Aguya şatosu Avon üstündeydi. Bu şatodan kala kala bir kapı kalmıştı geriye. Kapıda müstahkem şehirlerindekini andıran bir sundurma ve iki yanında da koni biçimli gözetleme kuleleri vardı. Sundurmanın tonozu üstündeki çeşitli bitkilerle süslü, güçlü taş yapıda çapraz bağlı üç geniş pencere bulunuyordu. Kulelerden birinde sarmal bir merdiven vardı ve bu merdivenle yukarıdaki iki odaya çıkılıyordu. Mutfak ikinci kuledeydi. Bütün eski yapılarda olduğu gibi sivri sundurma damının iki ucunda rüzgarın yönünü gösteren iki fırıldak vardı. Birçok yerde belediye sarayları bile bu kadar görkemli değildir. Kapının dış yüzünde, kemer taşında, sülanjların arması hala duruyordu. Taşçı ustasının işlediği nitelikli taşın sertliği, armanın günümüze kadar gelmesini sağlamıştı. Mavi zemin üstünde üç gümüş dikey şerit, bunların ortasını kesen kırmızı yatay bir şerit, bunun üstünde de alt uçları sivriltilmiş olan beş büyük altın haç ve armacılığın ve küçük kardeşler için zorunlu olan armacılık biliminin yırtığını taşıyordu. Blonde yazıyı okudu. Je suis agi. Sülanje adıyla ses benzerliği olan ve hem acı dindirmek fiiline yaklaşan hem de eylemi sulandırmak ve yolundan saptırmak anlamlarına gelebilecek kelime oyunu. Haçlılar soyadlarından bu tür cinaslar yapmayı çok severlerdi. Bu özdeyiş güzel bir siyasi düşünceyi anımsatıyordu ama ileride görüleceği gibi Montcornet ne yazık ki unutmuştu onu. Beşli demir parçalarıyla ağırlaşmış eski tahta kapıyı güzel bir kız açtı Blonde'ye. Menteşelerin gıcırtısından uyanan bekçi gecelikle pencereye çıktı. ''Nasıl? Bekçilerimiz bu saatte hala uykudalar mı?'' dedi Paris'te kendi kendine. Orman geleneklerini çok iyi bildiğine inanıyordu. 15 dakika yürüdükten sonra Konşe'nin hizasında ırmakların kaynaklarına ulaştı ve hayranlıkla seyrettiği manzarayı, bu manzara ancak Fransa tarihi gibi bin ciltte de anlatılabilir bir ciltte de. Biz iki cümleyle yetinelim. Cüce ağaçlarla kadife gibi kaplanmış bir kütle, bir kemer oluşturmuş. Avonun sularının kütlenin dibini kemirmesiyle suyun yüzüne enlemesine dev bir kaplumbağa yatmış sanki. Ayna gibi duru bir su birikintisi görünüyor kemerden. Avon uykuya dalmış sanki burada. Uzakta büyük kütleyle çağlayanların ötesinde son buluyor bu sakin görünüm. Yaya benzeyen küçük söğütler suların etkisiyle durmadan gidip geliyor. Bu çağlayanların ötesinde tepenin yamaçlarından yer yer kaynayan beyaz dereler dökülüyor. Şişli yamaçlar, renin yosun ve funda kaplı kütleleri gibi dikine iniyor ama kesişen yerlerde delikler oluşmuş. Sürekli olarak sulanan ve yeşil kalan bir çayır dere sularına kupa görevi yapıyor. Bu vahşi ve yalnız doğayla çelişir gibi bu güzel kaosun öte yanından çayırların bitiminde köy ve çan kulesiyle birlikte Konşes'in son bahçeleri görünüyor. İşte iki cümle ama ya güneşin doğuşu, ya temiz hava, ya soğuk çiğ, ya sularla ormanın uyumu, onları siz düşünün artık. Bir opera adeta diye düşündü Blonde ırmak boyunca yürürken. Aguya ormanın ulu ağaçlarıyla çevrili aşağı Avon'un düz, derin ve sessiz akışı, teknelerin yüzmesine elverişli olmayan bölümün kaprisleri yanında daha çok göze çarpıyordu. Blonde sabah gezintisini fazla uzatmadı. Bir köylü durdurdu onu çok geçmeden. Bu dram için çok gerekli figüranlardan biri. O kadar gerekli ki bunlarla başroldekiler arasında seçim yaparken duraksar insan. Ana kaynağın iki kapı arasında sıkışmış gibi aktığı bir kütle grubuna varınca zeki yazar bir adamı gördü. Adam o kadar hareketsiz durmaktaydı ki bu canlı heykelin tavır ve giysileri ilginç olmasaydı yalnızca bu hareketsizliği bile bir gazetecinin dikkatini çekmek için yeterliydi. Bu alçak gönüllü kişi ressam Charlie'nin çok sevdiği, resimlerine konu ettiği yaşlı insanlardan birine benziyordu. O askerler Homeros'un çizdiği erler gibi her güçlüğe dayanan sağlam bir beden yapısı ve yine aynı ressamın çizdiği ölmez çöpçüler gibi kızaran, moraran, pür tüklü, boyun eğmeyen bir yüzü vardı. Hemen hemen hiç saç olmayan başındaki kaba fötrün kenarlarında o kadar çok dikiş vardı ki takkiye dönmüştü. Şapkanın altından iki tutam saç fışkırmıştı. Tablolardaki klasik tanrı resimleri gibi duran bu kar gibi beyaz saçların resmini yapmak için ressamlar saati 4 franga model olarak kullanabilirlerdi onu. Çökük avurtlarından, dişsiz ihtiyarın ekmekten çok şaraba düşkün olduğu anlaşılıyordu. Seyrek, beyaz sakallarının kısa, dik kılları adamın profiline korkutucu bir hava veriyordu. Koskoca bir suratta pek küçük kalan ve domuzlarınki gibi yere bakan gözlerinde kurnazlık ve tembellik okunuyordu ama o anda dosdoğru ırmağa baktığında gözlerinden ışık fışkırıyor gibiydi. Zavallı adamın bütün giysisi, rengi bir zamanlar mavi olan eski bir mintan ve Paris'te ambalaj yapmaya yarayan kaba bezden yapılmış bir pantolondan ibaretti. Ayağındaki kırık tahta kunduraları gören her şehirli dehşete kapılırdı. Çatlakların ayağını vurmaması için kunduraların içine bir parça saman bile koyulmamıştı. Mintanın da pantolonun da bir kağıt fabrikasının hamur teknesini doldurmaktan başka hiçbir şeye yaramayacağı kesindi. Bu köylü Diyojen'i incelerken Blonde eski duvar halılarında, eski tavlolarda, eski yontularda görülen ve o zamana kadar kendisine gerçek dışı gibi gelen bir köylü tipinin olabileceğini kabul etti. İnsanda güzelliğin aldatıcı bir istisna, insanların inanmak için kendilerini zorladıkları bir hayal olduğunu anlayarak artık sanatta çirkinliği konu eden akımları mahkum etmedi. Böyle bir yaratığın düşünceleri, alışkanlıkları ne olabilir, ne düşünür acaba diye sordu kendi kendine meraklanan Blonde. Bu benim benzerim mi yani? Ortak yanımız yalnızca biçimimiz. Bu da ortak yan sayılırsa. Açık havada yaşayan ve hava değişikliklerini aşırı soğuğa, aşırı sıcağa, kısacası her şeye dayanıklı kimselerin dokularında görülen sertliği inceliyordu. Bunların derileri neredeyse tabakalanmış, kösele haline gelmiştir. Ve sinirleri de fizik acıya karşı Arap ve Ruslarınki kadar direnç kazanmıştır. İşte Cooper'ın Kızılderilileri diye düşündü Blonde. Vahşileri incelemek için Amerika'ya kadar gitmeye gerek yok. Paris'te kendisinden iki adım kadar uzaktaydı ama ihtiyar başını çevirmedi. Ve Hint fakirlerinin donuk gözleri ve uyuşmuş üyelerinin durağanlığına benzer bakışlarla karşı kıyıya bakmaya devam etti. Sanıldığından daha bulaşıcı olan bu büyünün etkisinde kalan Blondie'nin kendisi de suya baktı sonunda. "Hey ihtiyar, ne var orada öyle?" diye sordu Blondie. 15 dakika kadar suya bakmış, bu derin dikkati gerektirecek bir şey görememişti. "Şşşt!" dedi ihtiyar eliyle susması için işaret ederek alçak sesle. "Ürküteceksiniz onu." "Kimi?" "Bir su samuru beyim. İşitirse bizi kaçar gider suyun altından. Şuradan atladı. İşte görüyorsunuz ya. Suyun kaynadığı yerde bir balığı gözlüyordur mutlaka ama yuvasına dönmeye kalktığı anda benim ufaklık enseler onu. Biliyor musunuz su samuru çok az bulunan bir şey. İlmi bir av hayvanı, eti de güzeldir. Agoya götürürsem 10 frank alırım çünkü kontes pehriz tutar. Yarın da pehriz günü. Vaktiyle rahmetli hanımefendi 20 franka kadar ödemiştir bana bir su samuru için. Üstelik derisini de bana bırakırdı." "Muşe, iyi bak!" diye bağırdı alçak sesle. Blonde, avonun bu kolunun karşı kıyısında bir kızıl ağaç demeti altında kedi gözü gibi parlayan iki göz gördü. Sonra karnının üstüne yatmış 12 yaşlarında bir çocuğun esmer alnını, sonra karma karışık saçlarını fark etti. Çocuk su samurunu göstermek ve ihtiyara onu gözden kaçırmadığını anlatmak amacıyla bir işaret yaptı. İhtiyarla çocuğu kemiren umudun etkisinde kalan Blonde, avcılık şeytanına kaptırdı kendisini. Bu şeytanın iki pençesi vardır, umut ve merak. İnsanı istediği yere götürür. İhtiyar konuşmasını sürdürdü. "Derisi şapkacılara satılır, öyle güzel, öyle yumuşaktır ki kasketlere koyulur." "Öyle mi sanıyorsun ihtiyar?" dedi Blonde gülümseyerek. "Elbette beyim, ben 70 yaşındayım ama bunu sizin benden daha iyi bilmeniz gerekir," diye cevap verdi yaşlı köylü. Bir kilise görevlisi tavrıyla ciddi ve saygılıydı konuşurken. "Su samuru kürkünün, ustabaşıların ve şarap tüccarların niçin çok hoşlarına gittiğini de öğretebilirsiniz bana belki." Mareşal Richelieu'yu hatırlatan, ilmi sözcüğünden kuşkulanan usta taşlamacı Blonde, yaşlı köylünün konuşmalarında alaycı bir hava sezdi ama adamın saflığından ve yüzünün budalalığından yanıldığını anladı. İhtiyar konuşmasını sürdürdü. "Gençliğimde çok su samuru vardı. Bu bölgede elverişlidir ama o kadar çok avladılar ki şimdi 7 yılda bir tanesinin kuyruğunu görebilsek o bile çok. Bu nedenle Lavi Ofa'ya kaymakamı, beyim tanır mı kendisini? Paris'te ama sizin gibi yaman bir genç. İlginç şeyleri seviyor. İşte o benim su samuru yakalamamda ne kadar usta olduğumu bildiğinden. Çünkü siz nasıl alfabeyi biliyorsanız ben de öyle su samuru yakalamasını bilirim. Neyse işte o kaymakam bana dedi ki, Furşon Baba dedi. Bir su samuru bulunca bana getirin dedi. Eğer sırtında beyaz benekleri olursa 30 frank veririm dedi. İşte aynen böyle söyledi. Lavi Ofa'ya rıhtımında Allah İsa ve kutsal ruh şahidim olsun ki böyle dedi. Solange'da başka bir alim daha var, Bay Gourdon. Hekimimiz bizim. Öyle bir tabiat bilgisi koleksiyonu var ki onda bir eşi Dijon'da bile yoktur. Kendisi bu civarın en büyük alimi. O da çok para veriyor su samuruna. İnsanların da, hayvanların da derilerine saman doldurup harcamasını biliyor. Şimdi bizim çocuk bu su samurunun beyaz tüyleri olduğunu iddia ediyor. Ben de dedim ki eğer öyleyse Allah Baba bize iyilik etmek istiyor bu sabah. Kaynayan suyu görüyor musunuz? Orada işte. Bu hayvanlar yer altındaki yuvalarda yaşar ama günlerce su altında kalırlar. Ah sizin sesinizi işitti beyim. Kuşkulandı. O kadar kurnaz oluyor ki bu hayvanlar. Kadınlardan da beter. Su samurlarının adlarının feminen olması bundandır belki de, dedi Blonde. Siz Parisliler bunu bizden daha iyi bilirsiniz ama sabahları yatak keyfi yapmış olsaydım daha iyi olurdu bu bizim için. Çünkü şu dalga gibi şeyleri görüyor musunuz? Altından gidiyor. Boş ver Muşe, bırak. Beyin sesini işitti. Bizi gece yarısına kadar bekletip canımızı çıkarır. Çekip gidelim. İşte yüzüp gidiyor bizim 30 frank. Muşe üzülerek kalktı. Suyun kaynadığı yere bakıyor, parmağıyla işaret ediyor, umudunu bütünüyle yitirmiyordu. 15. yüzyıl tablolarındaki gibi yüzü esmerleşmiş bu kıvırcık saçlı çocuk donla dolaşıyor gibiydi. Çünkü uçları kuru yapraklar ve dikenlerle bezenmiş pantolonu dize kadar geliyordu. Bu gerekli giysiyi kıtıktan yapılmış iki ip tutuyordu askerine. Çocuğun gömleği ihtiyarın pantolonuyla aynı bezdendi ama yamalardan kalınlaşmıştı. Güneşten yanmış göğsü gözüküyordu. Yani Muşe'nin giysisi Furşon babanınkinden daha basitti. Buradakiler iyi insanlar dedi Blonde içinden. Paris banyolarında bir burjuvanın avını böyle kaçırırsanız bir güzel haşlar sizi. ve hayatında hiç susamuru görmediği için müzede bile görmemişti, gezintinin bu bölümünden pek hoşnut kaldı. İhtiyarın hiçbir şey istemeden gitmesinden çok duygulanarak, "Peki," dedi, "siz usta bir susamur avcısı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Susamurunun orada olduğundan emin misiniz?" Karşı kıyıda Muşe parmağını uzatıp avının dibinden yükselen ve suyun yüzünde patlayan hava kabarcıklarını gösterdi. "Geri geldi," dedi Furşon Baba. "Soludu namussuz, kabarcıkları o çıkardı. Suyun dibinde nasıl soluyabilir peki? Ama o kadar kurnazdır ki ilimle alay eder." Bu ilim sözcüğü adamın kendisinden değil, köylü kafasından çıkan bir şaka gibi geldi Blondie'ye. "Peki o zaman bekleyin ve yakalayın onu," dedi. "Gündeliğimiz ne olacak?" "Muşe'nin ve benimki." "Ne kadar sizin gündeliğiniz?" "İkimizinki mi? Çırağımla benimki 5 frank dedi. İhtiyar Blondie'nin gözlerinin içine bakarak. Tavrında gündeliği şişirdiğini açığa vuran bir duraksama vardı. Gazeteci cebinden 10 frank çıkardı ve "işte size 10 frank. Susamuru içinde bir o kadar vereceğim ayrıca," dedi. "Eğer sırtında beyazı varsa size pahalıya mal olmuş sayılmaz. Çünkü kaymakam bana diyordu ki yalnızca bir tane varmış o cinsten müzede. Ama çok bilgili bizim kaymakam, aptal değil. Ben susamuru avlıyorum ama Lupo Efendi sırtında büyük bir drahoması olan Goberten Efendi'nin kızını avlıyor. Bakın beyim, emretmek gibi olmasın ama siz avının ortasına gidip şu taşın üstüne konun. Orada biz susamurunu zorlayınca o suyun aktığı yöne doğru iner. Çünkü kurnazlıkları buradadır bu hayvanların. Avlanmak için yuvalarının bulunduğu yerin yukarısına çıkarlar. Balığı yakaladıktan sonra kendilerini suyun akıntısına bırakırlarsa eğer daha kolay gideceklerini bilirler. Kurnaz olduklarını söyledim size. Onlar kadar kurnaz olmayı öğrenseydim benim de bir gelirim olurdu şimdi. Ganimeti başkalarından önce ele geçirmek için sabahleyin erkenden akıntının üstüne çıkmak gerektiğini çok geç öğrendim. Doğduğum zaman büyü yaptılar bana herhalde. Üçümüz gücümüzü birleştirirsek daha kurnaz oluruz susamurundan belki. Nasıl olacak bu iş ihtiyar büyücü? Biz köylüler öyle aptalız ki sonunda ancak hayvanların dilinden anlar oluruz. Susamuru yuvasına dönmek istediği zaman biz buradan ürküteceğiz, siz oradan. Bizden ürkecek, sizden ürkecek ve kıyıya atacak kendini. Karaya çıkacak olursa hapı yuttu demektir. Yürüyemez bu hayvan. Kaz ayaklarıyla ancak yüzebilir. Çok eğleneceksiniz, tam bir curcuna olacak. Hem suda hem karada avlanacağız. Aguye'de evinde misafir olduğunuz General Arkarka 3 defa geldi. Öyle inat etti ki. İhtiyarın kestiği bir dal alan Blonde taştan taşa atlayarak avının ortasına gitti. Buyruk alınca suyu dövecekti. Tamam beyim, orası iyi. Blonde zaman nasıl geçtiğini farkına varmadan bekledi. İhtiyarın zaman zaman yaptığı hareketler Blonde'ye başarı umutları veriyordu ama insan derin bir sessizlik içinde pusuya yatıp bir eylem bekleyişi içindeyse zaman zaten pek çabuk geçer. Hurşon Baba dedi, ihtiyarla yalnız kaldığını gören çocuk, gerçekten bir susamuru var. Görüyor musun onu? İşte orada. Suyun altında bir susamurun esmer kızıl tüylerini gören ihtiyar şaşırdı. Üstüme doğru geliyor, dedi çocuk. Kafasına sert bir darbe indir, kendini de suya atla ki elinden kaçırmadan tutabilesin, dipte. Muşe ürkek bir kurbağa gibi avına daldı. ''Hadi, hadi beyim'' dedi Blondie'ye kunduralarını kıyıda bırakarak suya atlayan Furşon Baba. ''Ürkütün onu, işte orada, size doğru geliyor.'' İhtiyar bir yandan köylülerin en büyük telaş anında bile elden bırakmadıkları bir ciddiyetle bağırırken suları yara yara Blondie'ye doğru koştu. ''Görüyor musunuz onu? Şurada, kütlelerin altında.'' İhtiyarın kendisine yerleştirdiği yerde Blondie'nin gözüne güneş giriyordu ama suyu dövüyordu durup dinlenmeden. ''Kütlelerin oraya gidin, kütlelerin oraya gidin.'' diye bağırdı Furşon Baba. ''Yuva orada, solunuzda.'' Uzun bir bekleyişin kamçıladığı sabırsızlığın hızıyla Blonde taşlar üstünde kaydı ve ayakları ıslandı. ''Gayret beyim, gayret. Tamam. Hay Allah. Bacaklarınız arasından geçiyor, geçiyor, geçiyor.'' dedi umutsuzluğa kapılan ihtiyar. Ve bu avın coşkusuna kapılmış gibi ihtiyar köylü, ırmağın derinliklerinde ilerleyerek Blonde'nin önüne kadar vardı. ''Sizin yüzünüzden kaçırdık.'' dedi Furşon Baba. ''Şurada şu kayaların altında Blondie'nin elini tuttu ve yenik bir deniz tanrısı gibi çıktı sudan.'' İhtiyar adam uzağa bakarak ve yüzen bir şeyi göstererek konuşmasını sürdürdü. ''Tuttuğu balığı koy vermiş. Hiç değilse bir yeşil sazanımız olacak. Gerçekten bir yeşil sazan bu.'' O sırada ikinci bir atı yularından tutmuş, üniformalı ve atlı bir uşak Konşa yolu üstünden çıka geldi dört nala. ''Şatonun adamları sizi arıyorlar galiba.'' diye bağırdı ihtiyar adam. ''Karşıya geçmek isterseniz elimi veririm size. Islanmak umurumda değil. Çamaşır yıkamaktan kurtulurum böylece.'' ''Ya nezle olursanız ne yapacaksınız?'' dedi Blonde. Yok canım, güneşin ikimizi de, Muşo'yu da, beni de kararttığını görmüyor musunuz? Yaslanın bana beyim. Siz Parisler çok şey bilirsiniz ama kütlelerin üstünde ayakta durmasını bilmezsiniz. Dediklerine göre haber gazetelerinde yazı yazan siz burada uzun süre kalırsanız tabiatın kitabından çok şey öğrenirsiniz. Blonde, Avon'un karşı kıyısına vardığı zaman uşak Charles gördü onu. ''Aa beyefendi!'' diye haykırdı. ''Konşe kapısından çıkıp gittiğiniz kendisine bildirilden beri hanımefendinin nasıl bir endişe içinde olduğunu anlayamazsınız. Sizin boğulduğunuzu sanıyorlar. Sizi parkın her yanında aradıktan sonra 3 kez kahvaltı çanı çalındı. Rahip efendi hala parkta sizi arıyor. Saat kaç Charles? 12'ye çeyrek var. Yardım et de ata bineyim.'' Uşak, Blondel'in çizmelerinden ve pantolonun paçalarından sızan suyu fark ederek, ''Sakın beyefendi, Furşon babanın susamur oyununa gelmiş olmasın.'' dedi. Bu tek soru gazetecinin aklını başına getirdi. ''Sakın kimseye bir şey söyleme Charles,'' diye haykırdı. ''Seni idare ederim ben.'' ''Tabii efendim, zaten Kont Hazretleri'nin kendisi de Furşon babanın susamuru tuzağına düşmüştür. Aguya'ya bir yabancı gelir gelmez Furşon baba pusuya yatar ve eğer şehirli avının kaynaklarını görmek isterse susamurunu satar ona. Bu oyunu öyle ustaca oynar ki Kont Hazretleri 3 kez gelmiş ve 6 yevmiye ödemiştir kendisine. Bu 3 gün içinde suyun akıp gidişini seyredip durmuştur yalnızca. Ben de Poti'yi, Baptiste Cadet'i, Michaud'u, Monroe'su seyrettikten sonra zamanımızın en büyük komedyenlerini tanıdığımı sanıyordum diye düşündü Blonde. Bu dilencinin yanında esamesi bile okunmaz hiçbirinin. ''Oo, Furşan Baba bu işi çok iyi bilir.'' dedi Charles. ''Başka numaraları da var. Mesleğinin ipçilik olduğunu söylüyor. Blanche kapısının duvarı dibinde imalathanesi var. İpine dokunmaya kalkarsanız sizi allem edip kallem edip öyle bir kafesler ki çarkı döndürüp biraz ip yapma hevesi uyandırır sizde. O zaman da hemen çırağın ustasına borçlu olduğu armağanı ister sizden.'' Hanımefendi de bu numarayı yuttu ve 20 frank ödedi kendisine. ''Kurnazların kralıdır o.'' Charles bunu söylerken olabildiğince terbiyeli olmaya çalıştı. Uşağın bu gevezelikleri Blonde'ye babası Alençon yargıcından duymuş olduklarını anımsattı. Köylülerin bu yaman kurnazlıkları üstüne düşüncelere daldı. Charles'ın anlattıkları Furşon babanın kötü niyetli açık sözlülüğü altında gizli oyları düşündürttü ona. Burgonyalı ihtiyar dilencinin kendisiyle matrak geçtiğini kabul etti içinden. Aguye'nin merdivenlerine doğru yaklaşırken Charles şunları söylüyordu. ''Belki inanmayacaksınız beyefendi ama köylerde insan hiçbir şeye güvenmemeli. Özellikle generallerin pek sevilmediği burada.'' ''Niye?'' ''Nedenini bilmiyorum.'' dedi Charles. ''Uşakların efendilerinin isteklerini geriye çevirirken sığındıkları o budalacı tavır vardı üstünde. Bu Blondie'yi çok düşündürdü. Nal seslerini duyan general merdivenlere çıktı. ''Nihayet gelebildiniz.'' dedi. Sonra küçük adımlarla yaklaşan karısına dönerek seslendi. ''İşte geldi, rahat olun.'' ''Şimdi bir tek peder Brozet eksik. Git çağır onu Charles.'' Üçüncü ayrımın sonu sayfa 52.